Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 35. ayrım. 83, 84, 85. Oğlanın adını öğrendim. Manar. Yol gösteren ışık demek. Annesi bir fahişe. Babası hırsızmış. Teyzesiyle yaşıyor. Eniştesinden dayak yiyormuş. Onu öldüren şeyin ne olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Öleceğinin dışında. Ziyaretine gelen yok. Bir hafta sonra, bilemedin bir, taş çatlasın, iki ay sonra, öldüğünde, cenazesine kimse sahip çıkmayacak. Kimse yas tutmayacak, kimse anımsamayacak. Yaşadığı yerde ölecek, çatlaklarda. Uyuduğunda kendimi ona bakarken yakalıyorum. Çökük şakaklarına, omuzlarına fazla büyük gelen başına, alt dudağındaki rengi dönmüş yara izine. Gülden öğrendiğime göre annesinin pezevengi sigarasını orada söndürmeyi adet edinmiş. Onunla İngilizce, sonra bildiğim birkaç kelimelik Urduca ile anlaşmaya çalıştım ama gözlerini yorgun yorgun kırpıştırmakla yetindi. Bazen ellerimi birleştirip duvarda hayvan gölgeleri oluşturuyor, karşılığında bir gülümseme kazanıyorum. 87, 88, 89. Bir gün Manar penceremdeki bir şeyi işaret ediyor. Parmağını izliyor. Başımı kaldırıyorum. Ama bulutların arasından seçilen bir tutam mavi gökyüzünden başka hiçbir şey göremiyorum. Çocuklar aşağıda bir sokak tulumbasından fışkıran suyla oynuyor. Bir otobüs egzoz püskürtüyor. Sonra Talya'nın fotoğrafını gösterdiğini anlıyorum. Pervazdan alıp ona veriyorum. Fotoğrafın yanık ucunu yüzüne yaklaştırıyor. Uzun uzun bakıyor. İlgisini çeken okyanus mu acaba? Tuzlu suyu hiç tattı mı ya da ayaklarının altından hızla çekilen suyu izlerken başı döndü mü? Belki de yüzünü göremese bile Talya'ya, acıyı bilen biriyle arasında bir akrabalık hissetti. Resmi bana geri vermeye yelteniyor. Başımı hayır anlamında sallıyorum. Hadi tutun ona diyorum. Yüzünden bir güvensizlik gölgesi geçiyor. Gülümsüyorum. Emin olamam ama galiba o da bana gülümsüyor. 92, 93, 94. Sarılığı yeniyorum. Gülün onu yalancı çıkartmama sevindiğini mi, yoksa üzüldüğünü mü anlayamam. Çok garip. Ancak burada kalıp gönüllü olarak çalışmak istediğimi söyleyerek onu şaşırttığım kesin. Başını yana eğiyor, kaşlarını çatıyor. Sonunda başhemşirelerden biriyle konuşmak zorunda kalıyorum. 97, 98, 99. Duşların olduğu bölüm, sidik ve sülfür kokuyor. Her sabah Manar'ı oraya taşıyorum. Çıplak bedenini kucağıma alıyor, sarsmamaya özen gösteriyorum. Daha önce gönüllülerden birinin, onu bir pirinç çuvalıymışçasına omzuna attığını görmüştüm. Onu yavaşça tahta sıraya oturtuyor, soluklanıp kendine gelmesini bekliyorum. Ilık suyla, küçük, kırılgan bedenini yıkıyorum. Manar her seferinde sessizce, sabırlı oturuyor. Elleri dizlerinde, başı önde. Korku dolu, kemikli bir ihtiyardan farksız. Sabunlu süngeri kaburga kafesinde, omurgasının yumrularında, bir köpek balığının yüzgeçleri kadar fırlak kürek kemiklerinde gezdiriyorum. Onu yeniden yatağına taşıyor, ilaçlarını veriyorum. Ayaklarının, baldırlarının ovulması onu sakinleştiriyor. Ben de sık sık, aceleye getirmeksizin ovuyorum. Uyurken, Talya'nın fotoğrafını mutlaka yastığın altına sokuyor. 101, 102. Kentte uzun, amaçsız yürüyüşler yapıyorum. Sırf hastaneden, hastaların ve ölenlerin müşterek soluğundan uzaklaşmak için. Tozlu gün batımlarında, iki yanında grafiti lekeli duvarların uzandığı sokaklarda yürüyor, teneke dükkancıkların birbirine yapışık tezgahlarının önünden geçiyor, başlarında taze hayvan pisliğiyle dolu sepetler taşıyan küçük kızlara, kocaman alüminyum kazanlarda kilim kaynatan, tepeden tırnağa, is içindeki kadınlara rastlıyorum. Ara sokaklarda oyun oynarken parmaklara geçirilen sicim misali kıvrılıp bükülen, daracık geçitlerde, avare gezinirken, aklıma sık sık Manar düşüyor. Kendisi gibi, kırık dökük karaltılarla dolu bir odada, ölümü bekleyen Manar. Bol bol Talya'yı düşünüyorum. Kayanın üzerinde oturan, denize bakan Talya, içimin derinliklerindeki bir şeyin beni içine çektiği, ters bir dip akıntısı gibi çekiştirdiği duygusuna kapılıyorum. Kendimi ona bırakmak, onun tarafından yutulmak istiyorum. yeryüzünde kapladığım yerden vazgeçmek, kimliğimden sıyrılmak, her şeyi çıkarıp atmak istiyorum. Eski derisinden kurtulan bir yılan gibi. Söylemeye çalıştığım, Manar'ın her şeyi değiştirdiği değil, değiştirmedi. Kendimi Atina'daki bir kütüphanenin köşe masasında, tıp fakültesine başvuru formuna bakarken buluncaya kadar, bir yıl daha dünyada düşe kalka dolandım. Manar'la başvuru formu arasında, Şam'da geçirdiğim 2 hafta da var. O dönemden bol sürmeli gözleri ve altın dişleri olan iki kadının sırıtkan yüzlerinden başka hiçbir şey anımsamıyorum. Ya da Kahire'de haşhaş bağımlısı bir ev sahibinin işlettiği harap haldeki apartmanın bodrumunda geçirdiğim 3 ay. Talya'nın parasıyla İzlanda'yı otobüsle dolaştım. Münih'te bir süre punk bir müzik grubuyla sürttüm. 1977'de Bilbao'da katıldığım nükleer karşıtı gösteride dirseğimi kırdım. Ama sakin anlarımda bir otobüsün arka koltuğunda ya da bir kamyonun kasasında yaptığım o uzun yolculuklarda zihnim mutlaka dönüp dolaşıp Manar'a takıldı. Onu, son günlerindeki çektiği ızdırabı, bu acının karşısındaki çaresizliğimi düşünmek, yaptığım, yapmak istediğim her şeyi önemsizleştiriyor. Uyumadan önce kendi kendinize verdiğiniz, uyandığınızda çoktan unutup gittiğiniz bütün o küçük sözler kadar asılsız, uyduruk görünmesine neden oluyor. 119-120 Objektif kapağını indiriyorum. O yazın sonlarında bir akşam Madeleine'in Atina'ya gideceğini ve Talya'yı kısa bir süreliğine de olsa bizde bırakacağını öğrendim. Yalnızca birkaç hafta dedi. Akşam yemeğindeydik. Dördümüz Mama ile Madeleine'in birlikte pişirdiği fasulye çorbasını içiyorduk. Madeleine'in haberini ilk kez duyan kişi bir tek ben miyim diye masanın karşısındaki Talya'ya bir göz attım. Görünüşe göre öyleydi. Talya çorbasını sakince kaşıklıyor, kaşığı her götürüşünde maskesini azıcık kaldırıyordu. Yiyip içmesi de, konuşması da artık beni rahatsız etmez olmuştu. Ya da en azından takma dişleri ağzına tam oturmayan yaşlı birini, yıllar sonra Mama'yı örneğin seyretmekten daha fazla değil. Madeleine çekimler bitince birini gönderip Talya'yı aldıracağını söyledi. Filmin Noel'den önce tamamlanması bekleniyordu. İşin aslı Atina'ya hepinizi birden bekliyorum dedi malum neşesi yüzünü kaplarken. Gala gecesine hep birlikte gideriz. Harika olmaz mı Marcos? Dördümüz şık şıkırdım büyük bir havayla. Kayarcasına salona giriyoruz. Harika olacağını söyledim ancak Mama'yı şık bir gece elbisesiyle ya da herhangi bir yere kayarcasına girerken tahayyül etmekte zorlanıyordum. Madeleine her şeyin yolunda gideceğini birkaç hafta sonra okul açıldığında Talya'nın eğitimine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Evde Mama ile elbette. Bize kartpostallar, mektuplar, film setinden fotoğraflar göndereceğini söyledi. Başka şeyler de söyledi ama çoğunu dinlemedim. Müthiş bir ferahlama ve katıksız bir sevinç hissediyordum. Yazın bitiyor olmasından duyduğum korku, midemdeki bir yumrudan farksızdı ve kendimi her ne kadar yaklaşan vedalaşmayı hazırlamaya çalışsam da yumru her geçen gün biraz daha büyüyordu. Artık her sabah kahvaltı masasında bir an önce Talya'yı görme, o tuhaf sesini duyma sabırsızlığıyla uyanıyordum. 2 lokma bir şey yiyip kendimizi dışarı atar, ağaçlara tırmanır, arpa tarlalarında kovalamaca oynar, savaş naraları atarak biçilmiş sapların arasından koşar, kertenkelelerin korkuyla sağa sola kaçışmasına neden olurduk. Mağaralara hayali hazineler saklar, adada sesin en iyi ve en yüksek yankılandığı noktaları bulurduk. Ev yapımı kameramızla yel değirmenlerinin, güvercinliklerin fotoğrafını çekip basması için Bay Russo'ya götürüyorduk. Hatta bizi karanlık odasına soktu. Malzemelerin nasıl kullanıldığını, stop banyolarını filan öğretti. Madeleine'in haberi verdiği akşam annemle ikisi mutfakta bir şişe şarap açtılar. Çoğunu Madeleine içerken Talya ile ben üst katta tavla oynadık. Talya iyi durumdaydı. Pullarının yarısını önüne toplamıştı bile. Bir aşığı var dedi zarı atarken. Sıçradım. Kimin? Bir de kimin diyor. Kimin dersin? Yaz boyunca Talya'nın yüz ifadesini gözlerinden okumayı öğrenmiştim. Şimdi ise bana kumsalda durup suyun nerede olduğunu soruyormuşum gibi bakmaktaydı. Hızla toparlamaya çalıştım. Kimden söz ettiğini biliyorum dedim yanaklarım yanarken. Demek istediğim o kim? Yani bilirsin işte. 12 yaşında bir oğlan çocuğuydum. Kelime dağarcığımda aşık gibi sözcükler bulunmuyordu. Tahmin edemiyor musun? Filmin yönetmeni tabii. Ben de tam onu söyleyecektim. Adı Elias. Görmelere değer. Saçlarını kafasına bir yantinle bir yapıştırışı var. Sanki 1920'lerdeyiz. Yetmezmiş gibi ince bir bıyığı var. Bunun ona afili bir hava verdiğini sanıyor galiba. Resmen komik. Ve tabii ki kendini muhteşem bir oyuncu sanıyor. Annem de öyle. Annemi onunlayken görmelisin. Bir mahcup, bir uysal. İnanamazsın. Sanki her an karşısında eğilecek. Dehası için adamı övgülere boğacak gibi. Adamın halini nasıl göremediğini aklım almıyor. Madeline teyze evlenecek mi onunla? Talia omuz silkti. Erkek konusundaki zevki berbat. Berbat. Zarları eline aldı. Aklına bir şey gelmiş gibi durdu. Andreas hariç elbette. O kibar biri. Yeterince. Ama annem elbette onu bırakacak. O hep fırlamalara tutulur. Baban gibilere mi yani? Suratı azıcık asıldı. Babam bir yabancıymış. Annem onunla Amsterdam'a giderken tanışmış. Şiddetli bir sağanak sırasında bir tren istasyonunda. Bir öğle sonrasını birlikte geçirmişler. Babamın kim olduğunu bilmiyorum. Aslında annem de bilmiyor. Aa, hatırlıyorum da. Bir keresinde ilk kocası hakkında bir şey söylemişti. İçtiğini söyledi. Ben de sandım ki... o Dorian olmalı dedi Talia. O da ayrı bir alemdi. Bir pulu daha kendi bölmesine soktu. Annemi döverdi. Adam gayet tatlıyken bir anda gözü dönerdi. Hani hava aniden değişir ya, aynen öyle. Günün neredeyse tamamını içerek, evde aylaklık ederek geçirirdi. Kafayı bulunca fena halde unutkan oluyordu. Örneğin musluğu açık unutur, evi su basardı. Bir keresinde fırını kapamayı unutmuştu da az kaldı bütün ev yanıp kül oluyordu. Topladığı pullarla küçük bir kule yaptı. Bir süre sessizce onları dizmekle uğraştı. Dorian'ın gerçek anlamda sevdiği tek şey Apollo'ydu. Mahallenin çocuklarının ödü kopuyordu ondan. Apollo'dan yani. Üstelik onu doğru dürüst görmemişlerdi bile. Yalnızca havlamasını duymuşlardı. Bu da onlara yetmişti. Dorian onu arka bahçeye bağlardı. Kocaman kuzu parçalarıyla beslerdi. Talia başkaca bir şey anlatmadı. Yine de gözümün önünde kolayca canlandırdım. Dorian sızıp kalıyor, arka bahçede zincirsiz, gönlünce dolanan köpeği unutuyor. Sürme kapılardan biri açık kalmış. Kaç yaşındaydın diye sordum alçak sesle. 5. Sonra yazın başından beri aklımda olan soruyu sordum. Peki yapılacak yani yapabilecekleri bir şey? Talia bakışlarını kaçırdı. Lütfen sorma dedi derin bir sızının ağırlaştırdığını sezdiğim sesiyle. Bu konu beni yoruyor. Özür dilerim dedim. Bir gün anlatırım. Anlattı da daha sonra. Cerrahın eline yüzüne bulaştırdığı ameliyat, ameliyat yarasının mikrop kapıp iltihaplanma felaketi, böbreklerini bozup karaciğer yetmezliğine yol açması, nakledilen yeni dokuyu yemesi, cerrahların salto dokuyu değil, sol yanaktan geriye kalanı ve çene kemiğinin bir kısmını da almak zorunda kalmaları. Çıkan sorunları yüzünden neredeyse 3 ay hastanede kalmıştı. Ölümden dönmüştü. Keşke de dönmeseydi. O gün bugündür ona el sürmelerine izin vermiyordu. Talia dedim. İlk danıştığımızda olanlar yüzünden çok üzgünüm. Gözlerini benimkilere dikti. O eski, oyunbaz, parıltı geri gelmişti. Üzülmelisin de zaten. Ama tepsiyi yerlere döküp saçmandan önce de biliyordum. Neyi biliyordun? Hıyarın teki olduğunu. Madeline okullar açılmadan 2 gün önce adadan ayrıldı. İnce bedenini saran, dar, tereyağı sarısı kolsuz bir elbise giymiş, kemik çerçeveli güneş gözlüğü takmış, beyaz ipek eşarbını saçları uçuşmasın diye sıkıca düğümlemişti. Giyim tarzı bazı parçalarının gevşeyip dağılmasından korkar gibiydi. Kendini, sözcüğün gerçek anlamıyla zapturapt altına alıyordu sanki. Tinos kasabasındaki arabalı vapur iskelesinde hepimize tek tek sarıldı. En sıkı ve en uzun Talia'yı kucakladı. Başının tepesine aralıksız, uzadıkça uzayan bir öpücük kondurdu. Gözlüğünü hiç çıkarmadı. Sen de bana sarılsana diye fısıldadığını duydum. Talia kaskatı bir tavırla boyun eğdi. Vapur bir inilti salıp yalpaladıktan sonra, arkasında köpüklü, çevrintili bir iz bırakarak uzaklaşmaya koyulduğunda, maddenin kıçta durup bize el sallayacağını, öpücük göndereceğini sanıyordum. Oysa çabucak baş tarafa seyirtti oturdu. Bizden yana bakmadı. Eve dönünce annem bize oturmamızı söyledi. ikimizin arasında durup şöyle dedi. Talya, sana söylemek isterim ki, o şeyi bu evde takmana gerek yok artık. Ne beni düşünerek ne de Marcos'u. Yok, eğer kendin istiyorsan takabilirsin. Bu konuda başkaca bir şey söylemeyeceğim. İşte mamanın baştan beri anladığı şeyi, o an, ani bir durulukla anlayıverdim. Maske, Madeleine'in hatırınaydı. Onu utançtan, mahcup duruma düşmekten kurtarmak içindi. Talya, uzunca bir süre ne kıpırdadı ne de bir şey söyledi. Sonra yavaşça ellerini kaldırdı. Başının arkasındaki bağcıkları çözdü. Maskeyi indirdi. Doğruca yüzüne baktım. Gayri ihtiyari bir geri çekilme dürtüsü hissettim. Yüksek bir gürültü olduğunda yapacağınız gibi. Ama çekilmedim. Bakışlarımı kaçırmadım. Gözümü kırpmamaya özen gösterdim. Mama, Madeleine dönene kadar beni evde eğiteceğini söyledi. Böylece Talya evde tek başına kalmayacaktı. Bize akşamları yemekten sonra ders çalıştırıyor, sabah o okula gittikten sonra yapılmak üzere ev ödevleri veriyordu. Uygulanabilir bir plana benziyordu, en azından teoride. Ancak ders çalışmanın, özellikle de mama evde yokken, neredeyse olanaksız olduğu ortaya çıktı. Talya'nın sakatlığının haberi adanın her yanına yayılmıştı. Merağa kapılan insanlar kapıya dayanıyordu. Birden adada unun, sarımsağın, hatta tuzun zerresi kalmamıştı da bunları bulabileceğiniz tek ev bizimkiydi sanki. Amaçlarını saklamak için doğru dürüst çabalamıyorlardı bile. Kapıda dururken gözleri omzumun üstünden geriye dikiliyordu. Boyunlarını uzatıyor, parmak uçlarında yükseliyorlardı. Üstelik çoğu komşumuz bile değildi. Bir fincan şeker için kilometrelerce yol yürüyorlardı. Onları elbette içeriye almıyordum. Kapıyı yüzlerine çarpıvermek az çok rahatlatıyordu beni. Ama aynı zamanda da burada kaldığım takdirde bu insanların hayatımı nasıl derinlemesine etkileyeceğini gördüğümden içimi kasvet basıyor, moralim bozuluyordu. Sonunda onlardan biri olup çıkacaktım. Çocuklar daha beter, daha cüretkardı. Her gün birini dışarıda sinsi sinsi dolanıp duvarımıza tırmanırken yakalıyordum. Oturmuş ders çalışırken bir de bakardım, Talya kurşun kalemiyle omzuma ya da çenesine vuruyor. Yüzümü çevirince cama yapışmış bir, bazen birden fazla surat görürdüm. Giderek öyle kötüleşti ki üst kata çıkıp perdeleri çekmek zorunda kaldık. Bir gün kapıyı açınca karşımda okuldan tanıdığım Petros adlı oğlanla üç arkadaşını buldum. Bir kerecik bakabilmek için bana bir avuç bozukluk teklif etti. Olmaz dedim. Kendini nerede sanıyordu, sirkte mi? Sonunda mamaya söylemek zorunda kaldım. Duyunca yüzüne koyu bir kırmızılık yayıldı. Dişlerini sıktı. Ertesi sabah masanın üzerinde kitaplarımızı ve hazırladığı iki sandviçi gördük. Talya benden önce anladı. Bir yaprak gibi kıvrıldı. Gitme vakti gelince itiraza başladı. Odi teyze, hayır. Ver bakayım eline. Hayır lütfen. Hadi ver eline. Gitmek istemiyorum. Geç kalıyoruz ama. Beni zorlama Odi teyze. Mama iki elinden tuttuğu Talya'yı iskemleden kaldırdı, eğildi, gayet iyi bildiğim bir bakışla gözlerini gözlerine dikti. Yeryüzünde hiçbir şey onu kararından döndüremezdi artık. Talya dedi, aynı anda hem yumuşak hem de kararlı çıkabilen bir sesle. Ben senden utanmıyorum. Üçümüz birlikte yola koyulduk. Mama dudaklarını büzmüş, hızlı, ufak adımlarla, ancak şiddetli bir rüzgarı yarıyormuşçasına hışımla yürüyordu. Yıllar önce, elinde tüfek, Madeleine'in evine de aynen böyle azimle yürüdüğünü tahmin edebiliyordum. Kıvrılarak ilerleyen patikalarda uçarcasına yanından geçtiğimiz insanlar soluklarını tutuyor, aval aval baka kalıyorlardı. İyice bakmak için duruyorlardı. Parmağıyla gösterenler de oldu. Görmezden gelmeye çalıştım. Görüş alanımın köşelerindeki solgun yüzlerden ve açık ağızlardan oluşan bir bulanıklıktan ibarettiler. Okulun avlusunda çocuklar geçmemiz için ikiye ayrıldılar. Bir kızın çığlık attığını duydum. Mama Talya'yı peşi sıra sürükleyerek kukaların arasından geçen bir bowling topu misali ilerledi. Kızı çekiştirdi. Avlunun köşesine bir tahta sıranın bulunduğu yere iteledi. Tahta sıranın üzerine çıktı. Talya'nın da çıkmasına yardım etti. Sonra düdüğünü üç kez çaldı. Avluya sessizlik çöktü. Bu Talya Giannakos diye bağırdım ama. Bugünden itibaren durakladı. Çığlık atmak isteyen çenesini kapasa iyi olur. Yoksa ona çok daha acı çığlıklar attırırım. Şimdi, bugünden itibaren Talya bu okulun öğrencisi. Hepinizden ona nazik ve terbiyeli davranmanızı bekliyorum. En küçük bir taciz söylentisi duyarsam, yapanı bulur, pişman ederim. Yapacağımı biliyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu konu burada kapanmıştır. Banktan indi. Talya'yı elinden tuttuğu gibi sınıfa yöneldi. O günden sonra Talya maskeyi hiç takmadı. Ne evde, ne de dışarıda. 35. ayrımın sonu. Sayfa 325. Devamı 36. ayrımda.